Ayrım 26. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 348. Mayıs 2008. Clara'nın son sözleri ertesi gün ana kampa inerlerken yine Johannes'in peşine takıldı. Fırtınanın ve karların arasından güçlükle sızan sözcükler, o çaresiz çığlıklar. Yalvarırım beni bırakmayın, dayanılır gibi değildi. Bu sözcüklerin bütün hayatı boyunca içinde yankılanacağını daha o zaman anlamıştı. Ama hiçbir şey basit değildi işte, hayatta kalmıştı. Baş döndüren bir güç vardı bunda. Aşağıya inebilmek, Rebecca'nın kollarına atılabilmek için defalarca yalvarmıştı Tanrı'ya. Hayır, yalnızca suçluluk duymamıştı, yaşamak da istemişti. Bu nedenle yalnızca Nima'ya değil, Svante'ye de müteşekkirdi. O olmasa yukarıda ölürdü ama yine de gözlerinin içine bakamıyordu. Daha çok Nima Rita'ya bakıyordu. Bu konuda yalnız değildi. Herkes endişeyle Nima'ya bakıyordu. Nima enkaza dönmüştü. Onu aşağı indirip helikopterle hastaneye götürsek mi diye tartışıyorlardı. Nima her türlü yardımı reddediyordu. Özellikle Svante ve Johannes'ten gelecek yardımları. Nima'nın bu tavrı onları endişelendiriyordu. Üstelik bu endişeden kurtulmak mümkün değildi. Nima gücünü topladığında neler anlatacaktı? Bu düşünce Johannes'e eziyet ediyordu. Svante'ye daha çok eziyet eder gibiydi. Durum gittikçe daha gergin bir hal aldı. En sonunda düşünmekten vazgeçti. Ne olacaksa olacaktı. Gücü tükenir ve güvenliğe yaklaşırlarken yaşama arzusunun yerini ilgisizlik aldı. Nihayet Rebecca'nın kollarına atıldığında hiç de düşlediği gibi olmadı. Ne bir güvenlik duygusu ne Rebecca özlemi. Yalnızca göğsünde bir ağırlık vardı. Canı ne yemek ne de içmek istiyordu. Yalnızca uyudu. 14 saat boyunca uyudu. Uyandığında dilsiz gibiydi. Baş döndüren tepelerden üzerine küller yığılmıştı sanki. Hiçbir şey teselli edemiyordu. Beka'nın gülümsemesi bile. Hayat ölmüştü. Her şeyi anlatmaktan başka arzusu yoktu. Fakat hep erteledi. Svante'nin endişeli bakışları değildi tek nedeni. Nima Rita'nın dağ kariyeri tükendi diye bilgiler gelmişti. Johannes'in anlatacakları Nima'nın tabutuna son çiviyi çakmak olmaz mıydı? Dağın kahramanının kendi hayatını kurtaran adamın bir kadını dağda ölüme terk ettiğini nasıl anlatırdı? Bu neredeyse imkansızdı. Yine de ana kamptan inerlerken Svante yanına gelmeseydi muhtemelen anlatacaktı. Namche bazarın üstünde coşkulu bir derenin aktığı koya yakın bir yerdeydiler. Johannes yalnız yürüyordu. Rebecca daha ileride, donmuş ayak parmakları için kaygılanan Charlotte Richter'in tedavisiyle uğraşıyordu. Svante bir elini Johannes'in omzuna koydu. ''Bunu anlatmamalıyız. Hiçbir zaman. Anlıyorsun değil mi?'' ''Üzgünüm Svante. Anlatmak zorundayım. Ben bununla yaşayamam.'' ''Seni anlıyorum arkadaşım, anlıyorum ama kapana kısıldık işte.'' dedi Svante. En babacan sesini takınarak Rusların üzerlerine geldiğini anlattı. Johannes düşüneceğini söyledi. Belki bunu bir çıkış yolu gibi gördü. Anlat diyen vicdanını susturmak için bir bahane. Kolay bir arazi değildi. Lisbeth normal yoldan gitmeye cesaret edememiş, ormanın içinden kıvrılarak uzanan bir patikaya girmişti. Bulduğu binanın doğru olmasını umuyordu. Şimdi motosikleti yanında bir yaban mersini çalısının arkasından durmuş binaya bakıyordu. Önce hiçbir yaşam belirtisi görememişti. Bütün bunların onu yanıltmak için olduğunu, onu bilerek yanlış yola sevk ettiklerini düşünmüştü. Bina uzundu, ağıla benziyordu, taş ve tuğladan yapılmıştı, çökme işaretleri vardı, çatısı tamir istiyordu, duvar boyaları dökülüyordu. Durduğu yerden ne bir araba ne de motosiklet görünüyordu. Ama birden bacasında duman gördü. Plague'ye operasyona başlama emri verdi. Kısa bir süre sonra binadan biri çıktı, siyah giysili, uzun saçlı biriydi. Lisbeth pek iyi göremiyordu ama endişeyle etrafına baktığını fark etti, bu ona yetti. MC Catcher'ını yani sahte baz istasyonunu monte etti. Birkaç saniye sonra binadan bir kişi daha çıktı, o da endişeliydi. Lisbeth içeride başkalarının da olduğundan iyice emin oldu. Mikael bu binadaysa başkaları da var demekti. polisin çabuk gelmesini umarak Bublanski'ye binanın fotoğrafını ve şifreli mesajla GPS koordinatlarını gönderdi. Sonra eve doğru yürüdü. Bunun riskli olduğu açıktı. Arazide saklanabileceği bir yer yoktu ama yere kadar inen büyük pencerelerden içeri bakmak istiyordu. Rüzgar esiyordu, gökyüzü karanlıktı. Lisbeth eğilerek yürüyordu, eli tetikteydi. Ancak çok geçmeden geriledi. Binaya çok yaklaşmasına rağmen hiçbir şey görememişti. Pencere camları karartılmıştı. Bir tehlike sezerek hemen geri döndü, telefonuna baktı, bir mesaj yakalamıştı. Artık öldürülecek, buradan ayrılıyoruz. Bundan sonra olayların nasıl geliştiği pek net değildi. Lisbeth Tverskoy bulvarında olduğu gibi yine tereddüt ettiğini düşünüyordu. Ama Lisbeth'i kamera görüntüsünde fark eden Connie Anderson'a göre ormana doğru bir hedefe kilitlenmiş mermi gibi koşan biri vardı. Bogdanov da bilgisayar ekranında gördü. Connie'nin aksine kimseyi uyarmadı. Lisbeth'in ağaçların arasında kaybolmasını karşı koyamadığı bir hayranlıkla izledi. Lisbeth birkaç saniye kayboldu, sonra gittikçe yaklaşan motor sesi duyuldu. Bogdanov bu sefer Lisbeth'in motosikletle son sürat üzerlerine geldiğini gördü. Motosiklet arazide sıçrıyor, uçuyordu. Bogdanov onu son kez gördüğünü düşündü. Silahlar patlamaya başladı, camlar kırıldı, motosiklet yön değiştirdi. Bogdanov işin sonunu görmeyi beklemedi. Hemen yanındaki sehpadan arabanın anahtarlarını kapıp dışarı koştu. Birdenbire karşı konulmaz bir özgürlük isteğine kapılmıştı. Ne Wasp ne de kendileri için hayırlı sonuçlanacak olan bir şeyden kaçmak istiyordu. Mikhail gözlerini açtı, bulanık görüyordu. Tam karşısında bir adam dikiliyordu. Kırklı yaşlarda, uzun saçlı, geniş çeneli, kırmızı gözlü, tıraşsız, yağlı, hantal biriydi. İki eliyle birden tuttuğu silahını Mikhail'e yöneltmişti. Elleri ve elleriyle birlikte silah da titriyordu. Soluk almakta hala zorlanan Ivan'a bakıyordu endişeyle. ''Vuracak mıyım?'' diye bağırdı. ''Vur'' dedi Ivan, ''buradan gideceğiz.'' Mikhail parçalanmış ayaklarıyla kurşunları engelleyebilirmiş gibi bacaklarını kaldırıp havada daireler çizmeye başladı. Adamın yüzünün dikkat kesildiğini, alnının kırıştığını, ön kol kaslarının gerildiğini görebildi. ''Yapma, sakın yapma!'' diye bağırdı. Dışarıdan motor kükremesi duyuldu. Bir araba ya da motosiklet son sürat yaklaşıyordu. Adam sesin geldiği yöne döndü. Etrafından ateş ediliyordu. Belki otomatik tüfeklerle ayırt edilemiyordu. Fakat aracın doğrudan üzerlerine geldiği kesindi. Bir patlama duyuldu. Camlar parçalanıp her tarafa saçıldı. Gürleyerek bir motosiklet daldı içeri. Üzerinde siyah giysili zayıf biri vardı. Mikhail kadın olduğunu tahmin etti. Motosikleti doğrudan ilerideki adamlardan birinin üzerine sürdü. Gürültüyle duvara savruldu. Silahlar sıkılmaya devam ediyordu. Geniş çeneli hantal adam da ateş ediyordu. Mikhail'e değil, duvara savrulan kadına. Hedefi tutturamadığı belliydi. Kadın çoktan harekete geçmişti. Vahşi çevik adımlar koşuyordu peşinden. Mikhail, Ivan'ın yüzünün korku ya da dikkatten taş kesildiğini gördü. Sonrasını anlayamadı. Yeniden silah sesleri ve çığlıklar duydu. Acı ve baş dönmesinin içinde kayboldu. Katrin, Kowalski ve Forsell çifti dışarıdan Hint yemeği ısmarlayıp yemiş, biraz dinlenmişlerdi. Şimdi hep birlikte oturma odasındaydılar. Katrin dikkatini toplamaya çalıştı. Svante'nin ana kamptan inerlerken Forsell'e söylediklerini doğru anlamak istiyordu. ''Yalnızca iyiliğimi istiyor diye düşündüm.'' dedi Johannes. Elini omzuma attı. ''Anlatırsak bir takım başka suçlamalarla karşılaşmaktan korktuğunu söyledi. Başımıza yeni dert almayalım.'' dedi. Ne demek istiyordu? GRU kim olduğumuzu biliyordu tabii. Granke'nin ölümüyle dağdaki varlığımız arasında bir bağ var mı diye sormaya başlamış olmalıydılar. Svante daha sonra dostça ekledi. Uzun süredir bir açığını yakalamaya çalıştıklarını biliyorsun herhalde. Doğruydu, bunu biliyordum. GRU benim tehlikeli biri olduğumu, başlarını ağrıtacağımı düşünüyordu. Svante yine aynı anlayış dolu ifadeyle büyük ihtimalle hakkımda kompromat olduğunu hatırlattı. Kompromat? Ruslar biri hakkında bir biçimde elde edilmiş, basına sızdırılması halinde kişiyi kamuoyunun gözünde şüpheli duruma düşürecek ya da itibarını sarsacak belgelere böyle diyor. Yani uzlaştırıcı materyal. Bu yoldan o kişiyi uzlaşmaya ya da sadakate zorluyorlar. Peki Svante bununla neyi ima ediyordu? Bakan Antonsson'la ilgili bir meseleyi. Ticaret bakanı. Evet, Sven Antonsson işinden yeni ayrılmıştı. Biraz yolunu şaşırmış gibiydi. 2000'li yılların başında Alice adında genç bir Rus'a aşık oldu. Ayakları yerden kesilmişti zavallının. St. Petersburg'a yapılan bir ziyarette heyette ben de vardım. Otel odasında sular gibi şampanya içmişler. Alice kafayı bulduklarında hassas konularda sorular sormaya başlamış. Sanırım Antonsson'un jetonu o zaman düşmüş. Yaşadığı şeyin büyük aşk değil, klasik bal tuzağı olduğunu anlamış. Tepesi atmış, bağırıp çağırmaya başlamış. Korumalar odaya dalmış, ortalık karışmış. Birinin aklına esip benim kızı sorgulamama karar verilmiş. Beni odaya çağırdılar. Ne oldu? Odaya girdiğimde önce Alisa'yı gördüm. Üzerinde dantelli, külot, jartiyer, artık her neyse onlar vardı. Histerik bir durumdaydı, sakinleştirmeye çalıştım. Bunun üzerine para isterim diye bağırmaya başladı. Yoksa Antonsson'u tecavüze yeltendi, şiddet uyguladı diye şikayet edecekti. Gafil adlanmıştım. Üzerimde epeyce ruble vardı, hepsini verdim. Hoş bir durum değildi. Ama o an aklıma gelen en iyi çözüm oydu. Bu olayla ilgili görüntüler olduğundan mı korkuyorsun? Öyle. Svante bu olayı hatırlattığında her şey daha da zorlaştı. Belka'yı düşündüm, onu ne kadar sevdiğimi, benim edepsiz bir adam olduğumu sansın istemedim.
Yani susmaya karar verdin.
Beklemeye karar verdim. Nima'nın da konuşmadığını görünce bekleme süresini uzattım. Zaman geçti. Sonra başka dertler edindik.
Ne tür dertler?
Yanik Kowalski araya girdi. Johannes'in Grankin'e taraf değiştirtmek için dağda olduğu bilgisi sızdırıldı GRU'ya.
Nasıl oldu bu?
Stan Engelman'ın sızdırdığını düşündük diye devam etti Kowalski. Stan Engelman'ın Zvezda Bratva'dan olacağına dair gittikçe daha güçlü kanıtlar edindik. Dağdaki ekipten birinin Johannes ile Victor'un yakın ilişkisi hakkında Engelman'a bilgi ilettiğinden şüpheleniyorduk. Hatta bu kişinin Nima Rita olduğundan.
Ama öyle değildi.
Evet, fakat GRU'ya bilgi verildiği ortadaydı. Ayrıntılı bir şey bildiklerini sanmıyorduk. Yine de İsveç hükümetine protesto notası verdiler. Hatta Forsell'in Grankin'e baskı yaparak strese soktuğu, ölümüne yol açtığı iddia edildi. Bildiğin gibi Johannes Rusya'dan sınır dışı edildi.
Yani nedeni buydu, öyle mi?
Kısmen. Rusya o zaman bir sürü diplomatı sınır dışı etmişti aslında. Ama evet, işin içinde bu da vardı. Hepimiz için büyük kayıptı.
Benim için değildi dedi Johannes. Benim için yeni ve daha iyi bir şeyin başlangıcıydı. Askeriyeyi bıraktım, muazzam bir özgürlüğe kavuştum. Aşık oldum, evlendim. Babamın şirketini devraldım, çocuk yaptım, harika bir hayata kavuştum.
Ve tehlikeli dedi Kowalski.
Sinikler dedi Rebecca.
Ama doğru, mutlu olan gevşer.
Dikkatimi kaybettim, parçaları birleştiremedim dedi Johannes. Svante'yi sadık biriymiş gibi, destek gibi görmeye devam ettim. Hatta onu sekreterim yaptım. Yani hata yaptım diyorsun, öyle mi dedi Katrin?
En hafifiyle öyle. Neredeyse hemen arkasından yığınla şey gelmeye başladı.
Karalama kampanyasına maruz kaldın.
O da var ama en önemlisi Yanek beni ziyaret etti.
Ne istiyordu?
Nima Rita ile konuşmak istedim dedi Yanek Kowalski.
Nasıl yani?
Nima ile ilişkimi uzun süre korudum dedi Johannes. Para yardımı yaptım, kumbuda ev yaptırdım. Fakat yaptıklarımın hiçbir faydası olmadı. Luna'nın ölümünden sonra hayatı altüst oldu, ağır hastalandı. Birkaç defa telefonla ulaşabildim. Dediklerini anlamakta zorlanıyordum, abuk sabuk konuşuyordu. Kafası karman çorbandı. İnsanlar dinlemeye tahammül edemiyordu artık. Kimse onu tehlikeli görmüyordu. Hatta Svante bile. Ama 2017'de durum değişti. The Atlantic dergisinden Lillian Henderson diye bir muhabir Everest'teki olayla ilgili bir kitap yazdı. Yaşanan dramın 10. yılı anısına yayınlayacaklardı. Lillian'ın okuyucu sayısı inanılmazdı. Yalnızca Victor ile Clara'nın ilişkisini bilmekle kalmıyor, Stan Engelman'ın Zvezda Brat'la bağlantısını da biliyordu. Hatta Engelman'ın eşi Clara ile Grankin'in ölmesini istediği söylentilerini bile araştırmıştı.
Vay be! Lillian Henderson bununla kalmayıp Stan'la New York'ta soru sormaktan çekinmediği çetin bir söyleşi yaptı. Stan bütün suçlamaları reddediyordu tabii. Lillian'ın iddialarını kanıtlarla destekleyebileceğinin garantisi yoktu. Ama Engelman ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu anladı.
Ne oldu?
Lillian Henderson dikkatsizlik edip Nima Rita ile konuşmak için Nepal'e gideceğini söyledi. Nima Rita dediğim gibi normal vaziyette belki hiç tehlike arz etmiyordu. Fakat anlatacağı şeylerde neyin gerçek, neyin hayal ürünü olduğunu ayırt edebilecek kadar bilgi sahibi, becerikli bir araştırmacı gazeteciyle de buluşması gerekmiyordu.
Gerçek olan neydi?
Lillian başka şeylerin yanı sıra bunu araştırıyordu işte dedi Kowalski.
Ne demek bu şimdi?
Nepal elçiliğinde bir adamımız vardı. Nima'nın Katmandu'da duvarlara çivilediği yazıları okumuştu. Nima birçok şeyin yanı sıra Stan'ın kendisinden mam sahibi dağda öldürmesini istediğini de yazıyormuş. Nima'nın anlatma tarzından Engelman dediği kişi gökyüzünden emirle inen karanlık bir melekmiş gibi anlaşılsa da bahsettiği Stan'mış.
Ve bu doğru bilgi diyorsun dedi Katrin.
Öyle olduğuna inanıyoruz diye devam etti Kowalski. Stan'ın bir süre Nima'yı araç olarak kullanabilir miyim diye araştırma yaptığına inanıyoruz.
Mümkün mü bu?
Clara ile Granke'nin el ele verip işini bitirmek için kumpas kurduklarını anladığında Engelman'ın ne kadar ileri gidebileceğini unutma.
Peki Nima'nın tepkisi ne oldu, bunu biliyor musunuz?
Çok sarsıldı tabii dedi Johannes. Onun işi gücü insanlara yardım etmekti, can almak değil. Elbette ki reddetti, alet olmadı. Ama daha sonra Clara'nın ölümüne neden olduğunu düşünerek vicdan azabından kurtulamadı. Neler çektiğini tahayyül edebiliyorum. Suçluluk duygusu ve paranoya yüzünden yıkıldı. Yanek 2017 sonbaharında ziyaretime geldiğinde Nima Katmandu'da canhıraş bir şekilde günahlarını itiraf etmeye çalışıyordu. Bütün dünyaya itiraf etmek istiyordu. Evet, öyle görünüyordu dedi Kowalski. Johannes'i Lillian Henderson'ın ziyaretinden önce olası bir tehditle ilgili bilgilendirdim. Stan ve Zvezda Bratman'ın Nima'yı ortadan kaldırabileceklerini söyledim. Johannes hiç tereddüt etmeden Nima'yı korumanın ve tedavisini üstlenmenin boynumuzun borcu olduğunu söyledi.
Ve yaptınız.
Evet.
Nasıl oldu?
Askeri istihbarattan Klasberg'e haber verdik. Nima'yı İngiliz diplomat uçağıyla İsveç'e getirdik. Orslaviken de Güney Blok'una yerleştirdik. Ama maalesef orada...
Orada ne dedi Katrin?
Pek iyi bakım görmedi. Ve ben, diye devam etti Johannes.
Sen?
Onu düşündüğüm kadar ziyaret edemedim. Yalnızca çok işim olduğundan değil, Nima'yı o halde görmek içimi acıttığından.
Böyle mutlu olabildin.
Herhalde öyle oldu. Ama uzun sürmedi.
26. ayrımın sonu. Sayfa 357.